16.Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda Turgay Tufan tarafından CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Dorian Gray'in Portresi, Oscar Wilde, Engin Offset, İstanbul 1991, çeviren Vahdet Gültekin, okuyan Feyza Çağlar. Oscar Wilde. Oscar Wilde, ben dehamı yaşayışıma harcadım, yeteneklerimi eserlerimde kullandım diyor. Gerçekten de bugünkü deyimle hızlı yaşamıştır. Yaşamayı bir sanat gibi görmüş, her yanıyla her yönüyle denemeye can atmıştır. Sanat aşkıyla inanç ateşiyle yanarcasına yaşamış, daha gençken tükenmiş, yaşama uğruna canını vermiştir diyebiliriz. Sanatı da kişiliğinin bu coşkun yanışıyla renklenmiştir. Düşünce yazılarında göz kamaştırıcı zeka ışınımları, romanında öykülerinde bir facia havasının sarıcı, kavurucu alevi masallarında bizi ancak çocuk ruhunun sürükleyebileceği bir düşler ülkesinin büyüsü vardır. Ölümün el atamayacağı tek şey sanattır derdi. Yaşamını su gibi tüketirken kendisini ölümsüzlüğe ancak sanatın iletebileceğini biliyormuş gibi söylemişti bunu. Kusurlarıyla kötü huylarıyla yaşamış olan kalımsız Oscar Wilde bugün ölmüş bulunuyor. Kusursuzluğu, saflığı arayan kalınlı sanatı ise bugün de yaşıyor. Uzun saçlı oğlan çocuk. Oscar Wilde 16 Ekim 1854'te İrlanda'da Dublin'de doğdu. Babası Sir William Wilde çeşitli alanlarda tanınmış bir adamdı. İyi bir cerrah, ünlü bir yazar, tanınmış bir eski eserler uzmanıydı. Basım işleriyle de uğraşmıştı. Annesi Jane Francesca Wilde, sanatsever aydın bir kadındı, şairdi. İrlanda'nın bağımsızlığı için çalışanlar arasında yer almış, bu davaya ateşli şiirleriyle katılmıştı. Ayrıca yurdunun çeşitli sanatları üzerinde incelemeler yapmış, İrlanda halk efsanelerini toplamıştı. Wilde'ların Oscar'dan önce bir erkek çocukları vardı. Francesca ikinci çocuğunun kız olmasını çok istiyordu. O da oğlan olunca genç anne hevesini almak için ikinci oğlunun saçlarını uzatıyor, onu kız gibi giyindiriyordu. Oscar ilkokula uzun saçlı gitti. Alaya alınmaktan korkarak öbür çocuklardan uzak duruyor, onların oyunlarına katılmıyordu. Daha sonra anılarında ne tekme atmaktan hoşlanmışımdır ne de tekme yemekten diye yazmıştır. Onun böyle kız gibi bir çocuk olmasında, daha sonraki yıllarında kadınsı haller takınmasında, küçükken annesinin onu kız çocuk gibi görmek istemesinin büyük etkisi olduğunu savunanlar vardır. Oscar Wilde ilk öğrenimini Dublin'de Portora Okulu'nda, orta öğrenimini gene orada Trinity College'de tamamladıktan sonra 1874'te 20 yaşında İngiltere'ye geldi. Oxford Üniversitesi'ne yazıldı. Orada da garip karşılandı. Uzun saçlarıyla acayip giyinişiyle öbür delikanlılardan kiminin alayını, kiminin ilgisini üzerine çekiyordu. Hemen bütün konularda görüşleri, sanat anlayışı da onlardan değişikti. Bu bakımdan da kiminde bir soğukluk, kiminde şaşkınlık yaratıyordu. Öğretmenlerinin gözünde tembel bir öğrenci olarak tanımlanıyorsa da edebiyat alanındaki başarıları da yadsınamazdı. İlk çağ edebiyatı derslerinde üst üste birincilikler kazanıyordu. Daha sonra 1878'de New DH Üniversitesi'nin şiir yarışmasını kazandı. Sanat sanat içindir. Oscar Wilde üniversite öğrenimini bitirdikten sonra Dublin'e dönmedi, Londra'ya yerleşti. 1879. Edebiyat çevrelerinde tanınmış sanat sanat içindir akımının başına geçmişti. Yaşayışında başıboşluğu sevdiği gibi sanatta da geniş, özgür yeni ufuklar arıyordu. Bu arada sanat üzerindeki düşüncelerinde alışılmışın çok ötesinde aşırı acayip görünüşüyle ilgi çekiyordu. Daha hiçbir kitabı çıkmamıştı. Öyleyken Londra'nın en tanınmış kişileri arasında geliyordu. Bu delikanlının tutumuna, giyim kuşamına, sanat görüşüne hayran olanlar bulunduğu gibi acayip kişiliğini eserlerinde konu olarak işleyen yazarlar da vardı. Bu arada ünlü operet yazarı Sir William Gilbert bir eserinde Wilde'ı örnek alarak uzun saçlı kadife pantolonlu bir züppe tipi yaratmıştı. George de Maurier'de Punch dergisinde genç şairin bol bol karikatürlerini yapıyordu. Oscar Wilde'ın ilk kitabı Vera adındaki oyunudur. 1880. Ertesi yılda ilk şiir kitabı çıktı. Poems, şiirler. Bu kitap bir yılda birkaç baskı yaptı. Büyük başarı, şiirlerin güçlülüğünden değil, şairinin tanınmışlığından ileri geliyordu. Adı ağızdan ağıza dolaşan şu delikanlının şiirlerini herkes merak ediyordu. Mutsuz bir evlilik. Yaşayışında geniş ufuklara yelken açmak isteyen avare delikanlı elbette ki olduğu yerde duramazdı. Daha üniversitede okurken 1877 yazında İtalya'ya gitmişti. 1882'de İngiltere'de uzun bir geziye çıktı. Daha sonra da Amerika'ya gitti. Orada şehir şehir dolaşarak edebiyat üzerine konuşmalar yapıyor, sanat çevrelerinde ilgi topluyordu. İlk oyunu olan Vera'da New York'ta sahneye konuldu. Oscar Wilde 1884 yılı başlarında ana yurduna Dublin'e gitmişti. Orada Constance Lloyd adında genç güzel bir kızla tanıştı. Şair yaratılışından bekleneceği gibi ona ilk bakışta aşık oldu. Mayıs'ta evlendiler. Constance zengin bir babanın kızıydı. Oscar ise hiç de pek varlıklı bir ailenin oğlu değildi. Bunun için kızın servetine aşık olduğunu söyleyenler vardı. Gerçekte ise bu tam bir aşk evlenmesiydi. Balayına Paris'e gittiler. Evliliklerinin üzerine ilk bulutlar da daha o günden düşmeye başladı. Oscar karısını otelde yalnız bırakıyor, başını alıp şehirde gezmelere çıkıyor. Ayrılamadığı arkadaşlarına gidiyordu. İstemeye istemeye gidiyor, garip bir duyguyla zorlandığı için gidiyor gibi de bir hali vardı. Sokağa çıkar çıkmaz ilk rastladığı çiçekçi dükkanına girip güzel bir demet yaptırıyor, otele karısına yolluyordu. Çiçeklerin yanına bir de aşk mektubu iliştiriyor, Constance'ına sevgisini ateşli kelimelerle belirtiyordu. Paris'teki sanat çevrelerinin, dumanlı meyhanelerin, çapraşık yaratılıştaki insanların zehirli bir büyüsü genç yazarı yavaş yavaş tehlikeli bir biçimde sarmaya başlamıştı. Constance Londra'ya döndükten sonra da kocasındaki acayipliklerin geçmediğini gördü. Onu evine çekebilmek için elinden geleni yaptı. Evlerini şairin zevkine göre döşemişler. Bu arada ünlü ressam Whistler süsleme işlerinde sanatıyla onlara yardım etmişti. White'ların biri 1885'te, biri 1886'da iki oğulları oldu. Bu arada para sıkıntısı da başladı. Oscar'ın ünü büyükse de geliri kıttı. Evinin geçimini sağlamak için çalışmak zorunda olduğunu kendisi de bilmiyor değildi. 1887'de World, Dünya gazetesine, daha başka dergilere imzasız yazılar yazmaya başladı. The Woman's World, Kadın Dünyası dergisinin de yazı işleri müdürlüğünü üzerine aldı. Ruhundaki bütün derbederliğe karşın iyi çalışıyordu. Bunu üzerine aldığı işe karşı görev, evine, karısına karşı da ödev duygusuyla yaptığı belliydi. Yalnız böyle düzgün çalışmayı kibirine yediremiyor gibi bir hali vardı. Bir gün bir arkadaşı işini sorduğu vakit, "Canım işte gazeteye haftada 3 gün gidiyorum, her gidişimde de 1 saat ancak çalışıyorum." demişti. Bir günde derginin sahibi Mr. White, "Sabahları geç geliyorsunuz." deyince Oscar şu karşılığı vermişti. "Evet ama akşamları da erken gidiyorum." Oscar Wilde'ın aklının Paris'te olduğu da belliydi. 1888'de bir ara gene oraya gitti. Bu arada günün ünlü şairi Verlaine'le yakın bir dostluk kurdu. Büyük başarılar. İlk büyük başarı The Happy Prince, Mutlu Prens ile geldi. 1888. Hayali geniş yazarın şair ruhuyla yarattığı bu çok değişik türde masalları çocuklar kadar büyükler de zevkle okudular. 3 yıl sonra Wilde tek romanı olarak kalacak olan en güçlü eserini verdi. The Picture of Dorian Gray, Dorian Gray'in portresi. Yazar kitabın ön sözünde sanat üzerine görüşlerini belirtiyor. Bununla romanının ahlak yönünden göze batması olasılığına karşı savunmasını yapıyordu. Roman beklendiği gibi büyük gürültü kopardı. Oscar Wilde yaşam görüşü gibi sanat görüşünün de en açık, en duru bir örneğini vermişti. Onun için yazı sanatı her şeyden önce üslup demekti, inceden inceye işlenmiş tümceler demekti. Bir gün yazı yazmak için köyde kaldığı evin sahibine şöyle demişti. "Bugün öğleye kadar olan bütün vaktimi bir virgülü koyup kaldırmakla geçirdim." 1892-1895 yılları Oscar Wilde'ın ününe ün katan yıllar oldu. Şimdi o güçlü bir oyun yazarı olarak başarıdan başarıya koşuyordu. 1891'de oynanan The Duchess of Padua, Padua Düşesi, sahnede pek o kadar başarı sağlayamamıştı çünkü bu bir acıklı oyundu. Onun keskin zeka parıltıları ise kendini ancak hafif güldürülerde gösterebilirdi. 1892'de Lady Windermere's Fan, Lady Windermere'ın Yelpazesi, mevsimin en başarılı oyunu oldu. Ondan sonraki yıllarda A Woman of No Importance, Önemsiz Bir Kadın ile The Ideal Husband, İdeal Koca da halkı akın akın tiyatroya sürükledi. Bu arada Fransızca yazdığı Salon de Paris'te sahneye konulmuş, 1893 başrolü Sarah Bernhardt oynamıştı. Bu oyun İngiltere'de yasak edildi. Acı bir düşüş. Oscar Wilde yazar olarak yükselirken insan olarak düşüyordu. Ünü sanat göklerinde parlarken toplum içinde utanç verici bir lekeyle kararıyordu. Dedikodular halka halka genişliyor, söylentiler onu ardından bir gölge gibi kovalıyordu. Bir akşam bir arkadaşı Wilde'ı kendisinin üye bulunduğu kulübe götürmüştü. Onu görünce içeridekiler hemen yerlerinden kalkıp dışarı çıkmaya davrandılar. Oscar Wilde, "Bana değil arkadaşıma hakaret ediyorsunuz. Bay Ross bu kulübün bir üyesidir. Kulübünüzün bir üyesine nasıl hakaret edebilirsiniz?" diye bağırdı. Bunu öyle gür bir sesle, keskin bir bakışla, güçlü bir haykırışla söylemişti ki hepsi yeniden yerlerine oturdular. Bu da Wilde'da ne kadar inandırıcı, etkileyici bir konuşma gücü bulunduğunu gösteriyordu. Gene de söylentiler bütün Londra'da çalkalanıyordu. Gide gide yazarın acı sonunu hazırlayan olaya geldi, dayandı. Uğursuz bir tanışma. Wilde, Londra'nın sanat çevreleri kadar kibarlar, zenginler, saray soylular çevreleri de çekiyordu. Genç şair zengin konaklarının, prens saraylarının da baş konu olarak ilgi görüyor, eğlencelerde, eğlentilerde parlak zeka ışıltıları saçan arkadaşlığı aranıyordu. Bu arada Kraliçe Victoria'nın ileride 7. Edward olarak tahta çıkacak olan oğlu ile White çok yakın arkadaş olmuşlardı. Oscar Wilde üzerine en yetkili incelemelerden birini yazan Hesketh Pearson, The Life of Oscar Wilde adındaki kitabında şöyle diyor. Wilde belki de saygın bir yaşa dek yaşar, arkadaşı Kral 7. Edward'dan Sir ünvanını bile alırdı. Lord Alfred Douglas'la tanışmasaydı. Onları 1891 yılında bir gün şair Lionel Johnson tanıştırdı. İkisi de birbirlerine hayran kaldılar. Douglas'ı Wilde'ın konuşması, Wilde'ı da Douglas'ın kişisel görünüşü büyülemişti. Wilde yeni arkadaşını Albemarle Kulübü'ne akşam yemeğine çağırdı. Aralarındaki yakın dostluk böyle başladı. Zamanla da Douglas'ın deyimiyle her ikisi için bir tutkunluk halini aldı. Alfred Douglas anılarında şöyle yazmıştır. O günlerde en büyük zevkim onunla birlikte olmaktı. Gerçekten deli oluyordum ona. Gerçekten tapıyordum. Onun için yapmayacağım bir şey yoktu. Onun uğruna ölebilir, onun yerine hapse girebilirdim. Alfred Douglas'ın babası, Queensberry Markisi, oğlunun Oscar Wilde'la sıkı fıkı arkadaş olmasını beğenmiyordu. Oğluna onunla arkadaşlığı yasak etti. Douglas ise babasına karşı geldi, kendi başına buyruk olduğunu söyledi. Marki yazara diş biliyordu. Bir keresinde ona tiyatroda havuç turp atmaya bile hazırlanmışsa da Wilde arka kapıdan çıkarak bu saldırıdan kurtulmuştu. Marki en sonunda işi resmen hakarete kadar vardırdı. Oscar Wilde'ın kulübüne giderek kartının üzerine onu ahlaksızlıkla suçlayan çok ağır sözler yazıp bıraktı. Oscar bunun üzerine Queensberry Markizi aleyhine iftira davası açtı. Mahkeme işi derinleştirince dava Oscar Wilde'ın aleyhine döndü. Yazar cinsel sapıklıktan 2 yıl ağır hapse mahkum oldu. Oscar Wilde 1897'de cezası sona erip hapisten çıkınca Fransa'ya geçti. Oradan Sebastian Melmoth takma adıyla yazılar yazarak geçimini kazanmaya çalıştı. Hapishane yılları sağlığını hayli yıpratmıştı. Son yılları hastalığın, içkinin, ruhi çöküntünün korkunç bunalımları içinde geçti. 30 Kasım 1900 sabahı saat 5.30'da yanında bulunan bir arkadaşının dediği gibi çıkrık gıcırtısını andıran iniltilerle başlayan can çekişme 8 saat sürdü. Öğleden sonra saat 1.30'da büyük yazar 46 yaşında çılgınca sevdiği yaşamaya, belki de bu çılgınca sevgisi yüzünden gözlerini yumdu. Bir vakitler rüya yaşamaktan da çok bir şeydir demişti. V.G. Oscar Wilde'ın son günleri. André Gide. Oscar Wilde ile André Gide 1891'de tanışmışlardı. O sıralarda Oscar Wilde ününün en parlak günlerini yaşayan 35 yaşında genç bir yazardı. André Gide 22 yaşında bir delikanlıydı. Ondan sonraki 9 yıl içinde ara sıra buluşup görüşmüşler, aralarında yakın bir arkadaşlık kurulmuştu. André Gide Oscar Wilde'ın hayatındaki çöküşü üzüntüyle karşılıyordu. Bu yazıyı Wilde'ın ölümünden bir yıl sonra 1901'de yazmıştır. Oscar Wilde için ısrarlı bir şekilde ileri sürülen söylentiler sanatındaki başarıları arttıkça daha da büyüyordu. O sıralarda Londra'da 3 tiyatroda birden 3 ayrı eseri oynanıyordu. Wilde'ın bir takım doğal dışı alışkanlıkları olduğunu ileri süren bu söylentileri kimileri kötü karşılamakla birlikte hafifçe gülüp geçiyorlar, kimileri de hiçbir tepki göstermiyordu. Kendisinin bu alışkanlıklarını gizlemediğini, üstelik kimine göre cesaretle, kimine göre her şeye boş veren acı bir alayla, kimine göre de yalancılıktan öyle görünerek bundan dolayı böbürlendiğini söyleyenler bile vardı. Ben bu söylenenleri şaşarak dinliyordum. Wilde'ı tanıdığım sürece bende hiçbir kuşku uyanmamıştı. Yalnız eski arkadaşlarından birçoğu sakınımlı davranarak kendisinden uzaklaşmaya başlamışlardı. Onunla ilişkilerini açıkça kesmiş olmamakla birlikte karşılaşmamaya çalışıyorlardı. Olağanüstü bir rastlantı bir kez daha yollarımızı birleştirdi. 1895 Ocak ayındaydı. Yeni yerler görmek istediğinden çok o sırada içinde bulunduğum karamsar bir ruh hali dolayısıyla yalnızlık aramak üzere bir geziye çıkmıştım. Hava çok kötüydü. Başkent Cezayir'den Blida'ya kaçmıştım. Oradan da Biskra'ya gidecektim. Otelden çıkmak üzereydim. Gelişi güzel bir merak dolayısıyla otelde kalanların adlarının yazılı olduğu kara tahtaya bir göz attım. Ne göreyim? Benim adımın hemen yanına Wilde'ın adı yazılıydı. Dediğim gibi yalnızlık arıyordum ben. Süngeri aldım, adımı sildim. İstasyona varmadan içimde bir kuşku uyandı. Bu yaptığım korkaklık gibi geldi bana. Hemen geri döndüm, bavulumu yukarıya odama gönderdim. Tahtaya adımı yeniden yazdım. Floransa'da kısaca bir karşılaşmıştık. Bunu saymazsam Wilde'ı 3 yıldır görmemiştim. Şimdi onu çok değişmiş buldum. Bakışında eski yumuşaklık yoktu. Kahkahaları boğuklaşmış, şakaları sertleşmişti. İnsanların kendisinden hoşlandıklarına daha eminmiş de bu etkiyi bozmak istiyormuş gibiydi sanki. Cüretkar, güçlü, herkese yukarıdan bakar bir hal almıştı. Tuhaftı. Artık öğüt verir gibi konuşmalarını da bırakmıştı. Birlikte bulunduğumuz o birkaç gün içinde ağzından en ufak bir öykü koparamadım. İlk önce kendisiyle Cezayir topraklarında karşılaşmış olmamıza şaştığımı belirttim. ''Oo, artık sanatla uğraşmaktan kaçıyorum da ondan.'' dedi. ''Şimdi yalnız güneşe hayranlık duymak istiyorum. Hiç dikkat ettin mi? Güneş düşünceyi sevmez. hep gerilere gölgeler arasına iter. Düşünce bir vakitler Mısır'daydı, güneş orayı ele geçirdi. Düşünce uzun süre Yunan Yarımadası'nda yaşadı, güneş orayı da aldı. Sonra sıra İtalya'ya, Fransa'ya geldi. Şimdi bütün düşünce Norveç'e, Rusya'ya sürülmüş bulunuyor. Güneşin hiç erişemediği yerlere. Güneş sanat eserini kıskanır. Güneşe hayranlık yaşamaya hayranlık demekti. Wilde'ın bu içten gelme coşkun hayranlığı gittikçe daha ateşli, daha korkunç bir hal alıyordu. Bir uğursuzluk onu ardından sürüklüyordu. Kendisi bunu önleyemiyor, önlemek de istemiyordu. Bütün ilgisini, gücünü, kaderini abartmaya, kendisini yıpratmaya vermiş gibi görünüyordu. Bir kimsenin ödevine doğru gidişi de zevke doğru gidiyordu. Kendimi korkunç derecede eğlendirmek benim ödevimdir diyordu. Daha sonraları Nietzsche beni hiç şaşırtmamıştır. Çünkü Wilde'ın mutluluk değil, zevk. En coşkulu şey neyse insan hep ona karşı istek duymalıdır dediğini işitmiştim. Cezayir sokaklarında önünde, yanında, arkasında bir alay serseriyle dolaşıyordu. Onların her biriyle konuşuyor, zevk duyarak bakıyor, paralarını onlara dağıtıyordu. Umarım ki bu kentin ahlakını iyicene bozdum diyordu bana. Flaubert'in sözlerini hatırlıyordum. Nasıl bir ün kazanmak istersiniz diye sormuşlar. Ahlak bozucu olarak demiş. Wilde'ın bu sözleri karşısında şaşıra kalmıştım. İçimde hem bir hayranlık hem de korku vardı. Nasıl tehlikeli bir durumda bulunduğunu, kendisine karşı gösterilen düşmanlıkları, yapılan saldırıları biliyordum. Her şey meydan okur gibi neşeli görünüşü altında içindeki rahatsızlığı gizlemeye çalıştığını da biliyordum. Londra'ya dönmekten söz ediyordu. Q markesi kendisine hakaret ediyor, onu çağırıyor, kaçmış olmakla suçluyormuş. Peki ama gidersen başına kim bilir neler gelir, kendini nasıl bir tehlikeye attığını bilmiyor musun diye sordum. Ne olur bilemem dedi. Arkadaşlarım çok tuhaf. Sakınımlı davranmamı söylüyorlar. Sakınım. Olacak şey mi bu benim için? Gerisin geriye kendime dönmem demektir bu. Gidebileceğim kadar ileri gitmek zorundayım. Daha ileri gidemem artık. Bir şey olacak ya da... Ertesi gün gemiye bindi. Neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Wilde'ın ya da dediği şey ağır cezaydı. Hapisten çıktıktan sonra Fransa'ya döndü. Deep yakınlarında ufak sakin bir kasaba olan Bernavel'e bir gün Sebastian Melmoth adında biri gelip yerleşti. Wilde'dı bu. Fransız arkadaşları arasında en son görüşen ben olduğum için kendisini şimdi ilk gören de ben olmak istiyordum. Adresini öğrenir öğrenmez koştum. Köye öğleye doğru vardım. Geleceğimi haber vermemiştim. T onu sık sık Deep'e çağırıyordu. Gene oradaymış. Ancak akşama gelmesini bekliyorlardı. Kış gibi bir hava vardı. Hala soğuk, pis bir hava. O gün akşama dek ıssız kumsal boyunca dolaştım durdum. İçimde bir üzgünlük, can sıkıntısı vardı. Bart nasıl olmuştu da Bernavel gibi bir yeri seçmişti. İç karartıcı bir yerdi burası. Karanlık bastı. Döndüm. Melmoth'un kaldığı kentin tek otelinde oda tuttum. Hoş bir yere kurulmuş, temiz bir oteldi. Orada ancak belli bir özelliği olmayan, kendi halinde birkaç kişi barınıyordu. Akşam yemeğini onlarla birlikte yemek zorunda kaldım. İyi ki yanımda kitap vardı, yoksa bu sıkıntılı akşam saatleri geçmek bilmeyecekti. Saat 11. Beklemekten vazgeçmek üzereydim. Bir araba sesi işittim. M. Melmoth gelmişti. Soğuktan titriyordu. Pardesüsünü yolda kaybetmiş. Bir akşam önce uşağı ona bir tavus tüyü getirmiş. Korkunç bir uğursuzluk alameti. Başına geleceği önceden haber veren bir şey. Neyse ki daha kötü bir şey olmamış. Yalnız tir tir titriyordu. Bütün otel seferber oldu. Ona sıcak bir rom hazırladılar. Benim orada bulunduğumu görmemiş gibiydi. Gördüyse bile nasıl duygulandığını öbürkünlerin yanında belli etmek istemezdi elbette. Benim heyecanım da onu görür görmez yatışmıştı. Sebastian Melmoth eski Oscar Wilde'ın tıpkısıydı. Cezayir'deki o coşkulu sert adam değil, bunalımdan önce tanıdığım o tatlı yumuşak Wilde. Birden o 2 yıl öncesine değil, 4-5 yıl öncesine sürüklenmiştim. Gene o yorgun görünüş, gene o zevkli kahkahalar, gene o ses. 2 oda tutmuştu, otelin en iyi odalarını. Bunları pek zevkli de döşetmişti. Masasının üzerinde birçok kitap vardı. Bunların arasından benim o sırada yeni yayınlanmış olan Dünya Nimetlerini gösterdi. Odanın loş bir köşesinde de geniş bir ayaklık üzerinde gotik bir Meryem Ana duruyordu. Lambaya yakın oturmuştuk. Wilde romunu yudumluyordu. Şimdi yüzüne ışık vuruyordu ya, gözüme çarptı. Yüzü kızıllaşmış, bayağılaşmıştı. Elleri parmaklarında gene o yüzükleri bulunmasına karşın daha bile kızarmış, bayağılaşmıştı. Bu yüzüklerden birini pek severdi. Kabarık bir tırnağın içine oturtulmuş böcek biçiminde bir lacivert taşı. Dişleri insanı irkiltecek kadar çürümüştü. Oradan buradan konuştuk. Son kez Cezayir'deki karşılaşmamızdan söz açtım. Hatırlar mısın, başına gelecekleri ben önceden söylemiştim sana dedim. İngiltere'de senin neler beklediğini sen de biliyordun değil mi? Tehlikeyi biliyordun, gene de kendini bile bile tehlikeye attın. Wilde'la bu konuşmamızı az sonra hemen not etmiş, söylediklerimden bütün hatırlayabildiklerimi deftere geçirmiştim. Şimdi anlattıklarımı oradan alıyorum. Kendimden bir şey eklemedim, sözlerinin düzenini değiştirmedim. Wilde'ın sözleri olduğu gibi aklımda, kulaklarımda çınladığını söyleyebilirim. Wilde'ın karşısında hapishane olduğunu açıkça gördüğünü ileri sürecek değilim. Yalnız davanın Wilde'ı suçlayan durumundan çıkarıp suçlanan durumuna sokacak şekilde birdenbire tersine dönmesi bütün Londra'yı şaşırtmasına, sarsmasına karşın doğrusunu isterseniz kendisini hiç de şaşırtmamıştı. Onun soytarıdan başka bir şey olmadığını vurgulamakta direnen gazeteler Wilde'ın savunmasında takındığı tavrı ellerinden geldiğince saptırmışlar, gerçek anlamından soyutlamışlardı. Belki de uzak bir gelecekte bu çirkin davayı çamurdan çıkarmak uygun olacaktır. Sorduğuma karşılık "Aa elbette" dedi. "Bir felaketle karşılaşacağımı biliyordum elbette. Şu ya da bu biçimde böyle bir şeyi bekliyordum. Böyle bir sona ermesi kaçınılmaz bir şeydi. Düşün, daha ileri gidemezdi, daha uzun süremezdi. Anlıyor musun? Bundan dolayı bir sona erişmek zorundaydı. Hapis beni baştan başa değiştirdi. Bunu da umuyordum. Çünkü Bozzy, Lord Alfred Douglas korkunçtur. Bunu anlayamıyor. Aynı yaşayışa niçin yeniden dönmeyeceğimi anlayamıyor. Beni değiştirmiş olmakla başkalarını suçluyor. İnsan aynı yaşayışa yeniden başlayamaz ki. Benim yaşantım sanat eseri gibidir. Bir sanatkar da aynı eseri yeniden yapmaya kalkışmaz. Birincisinde başarılı olmadıysa o başka. Hapisten önceki yaşantım olabileceği kadar başarılı olmuştur. Geçti gitti, oldu bitti artık. Bir sigara yaktı. Halk öyle korkunç ki bir adamı ancak en son yaptığıyla tanıyor. Şimdi Paris'e dönsem beni ancak o mahkum gibi görürler. Yeni bir oyun yazmadan ortaya çıkmak istemiyorum. O zamana dek beni kimse rahatsız etmemeli. Sonra birdenbire buraya gelmekle iyi ettim değil mi diye sordu. Arkadaşlarım güneye gidip dinlenmemi istiyorlardı. Çünkü başlangıçta pek yorgundum. Ben ise onlardan bana Kuzey Fransa'da deniz kıyısı ufacık bir yer bulmalarını istedim. Kimseyi göremeyeceğim, hiç güneşi olmayan soğuk bir yer. Ah Bernaval'e gelmekle ne iyi ettim değil mi? Dışarıda hava korkunçtu. Burada herkes bana karşı çok iyi davranıyor. Hele papaz. O ufacık kiliseyi öyle seviyorum ki. İnanır mısın? Adı da Notre Dame Lys. Dipnot. Lys Fransızca'da sevinç anlamına gelir. Ah ne güzel değil mi? Artık Bernaval'den hiç ayrılmayacağımı da biliyorum. Çünkü bu sabah papaz bana koroda temelli bir yer verdi. Bir de gümrük görevlileri. Burada öyle canları sıkılıyor ki. Okuyacağınız bir şeyler var mı diye sordum. Şimdi ben onlara Dumas Pierre'in bütün kitaplarını götürüyorum. Burada kalmak zorundayım. Hele çocuklar tapıyorlar bana. Kraliçenin elmas yıl dönümünde büyük bir eğlenti düzenledim. Büyük bir şölen. 40 okul çocuğunu çağırdım. Hepsini, öğretmeni de. Kraliçe onuruna. Pek hoş değil mi? Bilirsin ki kraliçeyi ben çok severim. Portresi hep yanımdadır. Nicholson'ın yaptığı karikatürü gösterdi. Duvara asmıştı. Bakmak üzere kalktım. Yanında ufak bir kitaplık vardı. Kitaplara bir göz attım. Vardı daha ağırbaşlı konuşturmak istiyordum. Geldim gene oturdum. Titriyormuşum gibi bir sesle ''Ölüler evini okudun mu?'' diye sordum. Doğrudan doğruya bana karşılık vermedi. Anlatmaya başladı. Rus yazarlarında başka bir özellik var. Onların kitaplarının böylesine büyük olması içime acıma duygusu koymalarına ileri geliyor. Bilirsin, Madame Bovary'i pek severdim. Yalnız Flaubert kitaplarına acıma duygusu koymak istemezdi. Onun içinde eserleri cılız kapalı görünür. Bir eser acıma duygusu yoluyla açılır, sonsuzmuş gibi görünür. Bilir misin Andre, kendimi öldürmeme acıma duygusu engel olmuştur. Aa evet, ilk 6 ay korkunç üzüldüm. Öyle ki kendimi öldürmek istedim. Sonra başkalarına baktım, gördüm ki onlar da benim kadar mutsuzdular. Onlara acıdım. İşte acımak çok güzel bir şeydir. Ben bunu bilmiyormuşum. Hiçbir coşku göstermeden fısıldar gibi konuşuyordu. Bilir misin ne güzel şeydir acımak? Ben kendi hesabımı her akşam Tanrı'ya şükrediyorum. Evet, diz çökerek şükrediyorum. Bana bunu keşfettirdiği için. Çünkü hapse girdiğimde taş gibi bir yüreğim vardı. Kendi zevkimden başka bir şey düşünmezdim. Şimdi yüreğim baştan başa kırık. Şimdi anladım ki acımak dünyanın en yüce en güzel şeyi. İşte bundan dolayı beni mahkum edenlere de onların dışında hiç kimseye de kırgın değilim. Çünkü onlar olmasaydı bütün bunları anlamayacaktım. Bozzy bana korkunç mektuplar yazıyor. Beni anlayamıyormuş. Niçin kimseye kızmadığımı anlayamıyormuş. Oysa bana karşı herkes çok kötü davranmış. Evet anlayamıyor beni. Anlayamaz da. Ben de her mektubumda ona aynı şeyi yazıyorum. Aynı yoldan artık birlikte gidemeyiz. Onun kendi yolu var. Pek güzel bir yol. Benim de kendi yolum var. Onun yolu Alkibiades yolu. Benim yolum şimdi Ermiş Francis'in yolu. Ermiş Francis'i bilir misin? Ah hayran olunacak bir kimsedir o. Hayran olunacak bir kimse. Beni sevindirmek ister misin? Ermiş Francis'in yaşantısı üzerine yazılmış en iyisi olarak bildiğin kitap hangisiyse ondan gönder bana. Söz verdim. O konuşmasını bıraktığı yerden yeniden aldı. Evet. Sonra çok hoş bir gardiyanımız vardı. Ah çok hoş. Gene de ilk 6 ay çok üzgündüm. Çok kötü bir gardiyanımız da vardı. Bir Yahudi. Hiç acıması yoktu çünkü ingeleme gücünden yoksundu. Bu son sözleri çabuk çabuk söylediği için pek gülünç kaçmıştı. Kendimi tutamadım. Bir kahkaha attım. O da güldü. Bir daha söyledi. Sonra konuşmasını sürdürdü. Bize acı çektirmek için düşünür de hiçbir şey bulamazdı. Kafasının nasıl hiç işlemediğini şimdi göreceksin. Bilirsin, hapishanelerde günde ancak bir saat dışarı bırakırlar. Avluda tek sıra halka halinde yürütürler. Birbiriyle konuşmak yasaktır. Gardiyanların gözü üzerimizdedir. Konuştuğu görülen ağır cezaya çarpılır. Hapse ilk kez girenler hemen belli olur. Çünkü dudaklarını kıpırdatmadan nasıl konuşulacağını bilmezler. Ben hapse gireli 6 hafta olmuştu. Tek kişiyle tek laf etmemiştim. Bir akşam idman saatimizde tek sıra halinde yürüyorduk. Arkadan adımı işittim. Arkamdaki mahpus, "Sana acıyorum Oscar Wilde. Çünkü sen bizden daha çok acı çekiyorsundur besbelli," diyordu. Göze çarpmamak için büyük bir çaba harcayarak bu sırada bayılacak gibi oldum. Arkama dönmeden, "Hayır dostum, hepimiz aynı derecede acı çekiyoruz," dedim. O günden sonra da artık kendimi öldürmeyi düşünmez oldum. Günlerce böyle konuştuk. Adını, suçunun ne olduğunu öğrendim. Adı P idi. Mükemmel bir insandı, ah mükemmel. Dudaklarımı kıpırdatmadan konuşmayı öğrenememişim daha. Bir akşam, 33, 48, çıkın sıradan dışarı. Ben 33'tüm, sıradan çıktık, nöbetçi. Gardiyanın karşısına çıkacaksınız, dedi. Artık acıma duygusu yüreğimde yer etmişti ya, kendi hesabıma korkmuyordum. Üstelik arkadaşım uğruna ceza göreceğim için seviniyordum bile. Gel gelelim, gardiyan gerçekten pek korkunç bir adamdı. Önce P'yi çağırttı. Bizi teker teker sorguya çekmek istiyordu. Çünkü şunu söyleyeyim, ilk konuşanla ona karşılık veren için ceza aynı değildi. Genellikle ilk konuşana 2 hafta hücre cezası verirlerdi. İkinci konuşana 1 hafta. Onun için gardiyan ilk önce hangimizin konuştuğunu öğrenmek istiyordu. Elbette ki P dediğim gibi mükemmel bir insandı. İlk önce ben konuştum demiş. Sonra gardiyan beni çağırdı. Elbette ki ben de ilk önce ben konuştum dedim. Bunun üzerine gardiyan mosmor kesildi. Şaşırmıştı. Peki ama P de diyor ki ilk önce o konuşmuş. Anlamıyorum. Düşün Andre, anlamıyordu. Ne yapacağını şaşırmıştı. Peki ama ona 2 hafta hücre cezası vermiş bulunuyorum diyordu. Sonra madem ki öyle ikinize de 2'şer hafta veriyorum dedi. Güzel değil mi? Adamın kafası hiç işlemiyordu. White bunu söylerken büyük bir zevk duyuyordu. Kahkahayla güldü. Bunları anlatabildiği için pek seviniyordu. O 2 hafta geçtikten sonra birbirimizle konuşmak için eskisinden daha çok can atıyorduk elbet. Bilmezsin içimiz ne rahattı birbirimiz için acı çekmiş olduğumuzu düşündükçe. Her gün aynı biçimde sıra olmadığımız için yavaş yavaş her biriyle de konuşmak olanağını buldum. Hepsiyle, hepsiyle. Her birinin adını, başından geçenleri, hapisten ne zaman çıkacağını öğrendim. Her birine de söylüyordum. Hapisten çıkınca doğru postaneye git. Orada seni bekleyen bir mektupla biraz da para bulacaksın. Böylece onlarla bağlantımı kesmemiş oldum. Çünkü hepsini çok severim. İnanır mısın? 3'ü daha şimdiden buraya geldiler beni görmeye. Çok güzel bir şey bu, öyle değil mi? O kötü gardiyanı yerine gelen hoş bir adamdı. Aa, pek ilginç bir kişi. Benimle ahbap oldu. Bilemezsin tam o sırada Paris'te Salome'nin sahneye konulması bana nasıl yararlı oldu. Benim yazar olduğumu orada herkes çoktan unutmuştu. Benim bu oyunun Paris'te büyük başarı kazandığını duyunca aralarında olacak şey değil, pek yetenekli biriymiş demek diye şaştılar. Ondan sonra da istediğim kitabı okumama izin verdiler. Önce en çok Grek yazarlarından hoşlanırım sandım. Sofokles getirttim ama pek ilgi duymadım. Sonra kilise büyüklerini denedim. Onlar da ilgilendirmedi beni. Birden aklıma Dante geldi. Ah Dante! Her gün Dante'yi okuyorum. İtalyancasından. Baştan sona okudum. Ne Araf benim için yazılmış gibi geldi bana, ne de cennet. Dante'nin cehennemi sardı beni. Öyle ya, anlamadın mı? Cehennemdeydik biz. Cehennem de hapishane. O akşam White bana Firavun üzerine bir oyun, bir de Yuda ile incelikli bir masal yazmayı tasarladığını söyledi. Ertesi gün beni aldı, otelden 200 metre kadar ötede ufak şirin bir eve götürdü. Yeni kiralamış, dayayıp döşetmeye başlamıştı. Oyunlarını orada yazmayı tasarlıyordu. Önce Firavun'u yazacaktı, sonra da Ahab'la Yezebel'i. Beni götürecek arabaya hazırdı. Wilde da arabaya bindi. Beni biraz ileride uğurlamak istiyordu. Gene benim kitaptan söz açtı. Över gibi konuşuyordu ama biraz istemeye istemeye konuşuyor gibi geldi bana. Sonunda araba durdu Wilde. Güle güle dedi bana. Arabadan inmek üzereyken birden döndü. Bak Andre, söz vereceksin bana dedi. Dünya Nimetleri güzel bir kitap. Çok güzel. Yalnız söz ver bana Andre. Bir daha ben diye yazmayacaksın. Anlamamış gibi baktığını görünce, biliyor musun sanatta ben yoktur dedi. Paris'e dönünce White'dan haber vermeye Lord Alfred Douglas'a gittim. Olacak iş değil dedi. White yalnızlığa dayanamaz. Çok iyi biliyorum bunu. Bana her gün mektup yazıyor. Ben de onun gibi düşünüyorum. İlk önce oyununu yazsın bitirsin, sonra gene bana gelecektir. Yalnızlık içinde hiçbir zaman iyi bir eser verememiştir. Sürekli eğlenmek ister. En iyi eserlerini benimle olduğu zamanlar yazmıştır. İşte son mektubu. Lord Alfred mektubu gösterdi. Sonra bana okudu. Wilde firavunu bitirinceye dek kendisini rahat bırakmasını istiyor. Oyun bittikten sonra geleceğini gene onunla olacağını söylüyor. Mektubunu şu parlak sözlerle tamamlıyordu. O zaman gene yaşamanın kralı olacağım. Kısa bir süre sonra Paris'e döndü. Ailesinin temsilcileri ona bir takım koşulları kabul ederse iyi bir durum sağlayacaklarını bildirmişlerdi. Bu koşullar arasında Lord Alfred'le bir daha hiç konuşmaması da vardı. Wilde kabul etmemiş ya da edememişti. Oyununu yazamamıştı, ondan sonra da yazamayacaktı. Toplum bir adamı ortadan nasıl kaldıracağını çok iyi bilir. Bu konuda ölümden daha ince yöntemleri vardır. Wilde 2 yıl çok çekmişti, hem de pek edilgin bir durumda. İstem gücü kırılmıştı. İlk aylarda kendini yine de biraz aldatabildi ama sonra boyun eğdi. Tahtından vazgeçmek gibi bir şeydi bu. Kırılıp parça parça olan varlığı eskisinin ancak acı bir yankısı olarak kalmıştı. Düşünmekten vazgeçmediğini kanıtlamak için bir süre daha çabaladı. Yazdıklarında zeka pırıltıları vardı ama hepsi zoraki yapma donuk şeylerdi. Ondan sonra kendisini 2 kez gördüm. Bir akşam G ile caddeden gidiyordum. Birinin seslendiğini duydum. Döndüm baktım. Wilde. Ne kadar değişmişti. Oyunumu yazmadan ortada görünürsem dünya beni yalnızca bir mahkum olarak görecektir demişti bana. İşte oyununu yazmadan ortaya çıkmıştı. Birçok kapılar kendisine kapandığı için de artık hiçbir kapıdan içeri girmeye çalışmıyor, sokaklarda dolaşıyordu. Arkadaşları her fırsatta onu kurtarmaya çalışıyorlardı. Her çareye başvuruyorlardı. Aldılar İtalya'ya götürdüler. Çok geçmeden kaçtı geldi. Kendisine en bağlı kalmış arkadaşlarından birkaçı bana Wilde'la görünmenin artık iyi karşılanmadığını söylemişlerdi. Onun için kendisini yeniden görünce hem de birçok kişinin gelip geçtiği böyle bir yerde karşılaşınca ne yalan söyleyeyim biraz ne yapacağım şaşırır gibi olmuştum. Bir kahvenin dışında oturuyordu. G ile bana kokteyl ısmarladı. Arkam yoldan geçenlere dönük olsun diye tam karşısına oturmak üzereydim. Wilde bu davranışının saçma bir utanç duygusuna ileri geldiğini düşünmüş olacak ki ne yazık ki pek de aldanmış değildi. Yanındaki sandalyeyi göstererek "Yo buraya otur yanıma" dedi. Artık öyle yalnızım ki. Gene iyi giyimliydi. Yalnız şapkası artık parlamıyordu. Yakalığı gene aynı biçimde ama pek eskisi kadar temiz değildi. Frağının yenleri biraz tarazlanmıştı. Övünüyormuş gibi görünmeye çalışarak ben eskiden Verlin'le karşılaştığım zamanlar kendisiyle görmekten utanıp kızarmazdım dedi. Zengindim, neşeliydim, ünlüydüm. Öyleyken gene de Verlin'le sarhoş olduğu zamanlar bile birlikte görünmek bana onur kazandırıyormuş gibi gelirdi. Sonra sanırım G'yi zor bir durumda bırakmamak için birden sesini değiştirdi. Nükleri sözler etmeye, şakalaşmaya çalıştı. Sonra üzerine birden bir durgunluk çöktü. Bunu hatırladıkça bugün bile içimi sızlatan derin bir acı duyarım. Sonunda biz kalktık. Wilde içkilerin parasını kendisi vermek için ısrar etti. Ayrılmak üzereydim. Beni bir kenara çekti. Sıkıla sıkıla alçak sesle "Bak sana bir şey söyleyeceğim. Son derece sıkışık bir durumdayım" dedi. Birkaç gün sonra son kez olarak bir daha gördüm. Konuştuklarımızdan onun ancak bir tek sözünü aktaracağım. Çektiği sıkıntıları yazmakta olduklarını bitirmeye değil, yeni bir esere bile başlayamadığını anlatmıştı. Paris'e ancak bir oyun yazıp bitirdikten sonra dönebileceğini söylemiş olduğunu biraz da üzülerek kendisine hatırlattım. "Ah, Bernavel'den niye bu kadar çabuk ayrıldın? Hani orada uzun zaman kalmak istiyordun? Bundan dolayı sana kabahat bulmuyorum ama..." Elini koluma koyarak sözümü kesti. Derin bir acı çektiği yüzünden belliydi. "Yere devrilmiş bir adama kabahat bulamazsın" dedi. Oscar Wilde, Beaux Arts sokağında külüstür bir otelde öldü. Cenazesinde arkasından 7 kişi gidiyordu. Hepsi de sonuna dek kalmadılar. Tabutunun üzerinde birkaç çiçekle birkaç da çelenk vardı. Bunlardan biri otelin sahibindendi. Üzerinde şöyle yazıyordu: "Kiracıma. Sanatçı hapiste. Albert Camus." Oscar Wilde, The Province ile The Ballad of Reading Gaul'u yazıncaya dek kendisini yaşantısını örnek alarak yüksek kafa gücü, dahice bir yetenek, bir kimseye yaratıcı bir sanatkar yapmaya yetmez savını kanıtlamaya vermişti. Buna karşın tek isteği büyük bir sanatkar olmak, tek tanrısı da sanat olduğu için kendisini bu tanrının sevgili kullarından biri yapmaya esirgeyeceğini düşünmüyordu. Gerçekten Wilde için 2 dünya vardı. Her gün içinde yaşadığımız dünya ile sanat dünyası. Ona göre bu dünyalardan birincisi can sıkıcı bir tek düzelikle kendini tekrar edip dururdu. Sanat dünyası ise sonsuzluğa dek benzersiz kalırdı. Wilde da işte bundan dolayı ülküsel güzellik olduğuna inandığı şeyin ışıkları arasında bütün varlığıyla yaşamak üzere donuk gerçeğe sırtını dönmüştü. En büyük amacı kendi yaşayışını bir sanat eserine dönüştürmek, yalnızca güzellik duygularının yasalarına göre yaşamaktı. Deha coşkunluğu içinde kimse onun kadar uzağa varmamış, buna karşın kimse de onun yaşantısını bu döneminde olduğu kadar sanatkar olmaktan uzak düşmemiştir. Güzellik uğruna dünyayı hor görmüş, öyleyken gene de gerçek sanat ölçüleriyle hemen hemen bir hiç kalmıştır. O dönemdeki bütün eserleri Dorian Gray'in kendisi genç, çekici kalmasına karşılık yüzü buruşan portresini andırır. Yaşantısına gelince bir şahesere dönüştürmeyi umduğu bu yaşantıyı De Profundis'in ilk sayfalarında gereğince yorumlamıştır. Gene de dehasını, yaşayışına, yeteneğini de sanatına aktardığını ileri sürmüştü. Parlak bir sözdü bu. André Gide'in de pek hoşuna gitmiş, kendisine ilke edinmişti. Gerçekte ise süslü bir sözden başka bir şey değildi. Deha da yetenekte insanın hem yaşayışında hem de eserinde etkisini gösterir. Şu açık bir gerçektir ki ancak yapma bir eser üretebilen bir yetenek gene ancak uçarı amaçsız bir yaşayışa destek olabilir. Her gece Savoy'da yemek yiyebilmek için insanın dahi ya da bir soylu kişi olması da gerek yoktur. Parası olmak yeter. Gilt Wilde Asyalı bir Bakus, bir Apollo, bir Roma imparatoru olarak tanımlıyor. Işık saçtı diyor. Evet, elbette ki ışık saçtı. Yalnız hapisteki Wilde kendisi için ne diyor? En büyük kusur yalın kat olmaktır. Sanırım Wilde mahkum olmadan önce yeryüzünde hapishane diye bir şeyin bulunduğunu düşünmemiştir. Düşündüyse bile içinde hapishanelerin kendisi çapında kimseler için kurulmamış olduğuna değin sessiz bir kanı bulunuyordu. Bütün yasalar mekanizmasının yalnızca kendisinin ayrıcalıklı kişiliği için var olduğuna bile inanmıştı. Çünkü ilk önce kendisi Lord Alfred Douglas'ın babasına karşı dava açmıştı. Talihin acı bir cilvesi olarak dava bumerang gibi geri döndü. Onu vurdu, onun mahkum olmasıyla sonuçlandı. Kendisine uşak yapmaya niyetlendiği yasa onun efendisi oldu. Wilde de ancak o zaman anladı hapishane diye bir şey bulunduğunu. Shakespeare kahramanlarından birçok yüksek kimseleri, soylu kişileri parmaklıklar arkasına kapatmıştır. Wilde her ne kadar Shakespeare'e hayransa da onu anlayamamıştı denebilir. Çünkü bütün düşüncelerinde, davranışlarında kendini hapishanelerde çürüyenlerden uzak tutmuştur. Sanat onun tek dini idiyse de bu dinin sözde dindarlarındandı. Kalpsiz değildi, bunu kanıtlamıştır. Onda eksik olan imgeleme gücüydü. Tek başına yaşayan bir adamdı o. Başkaları ona hep oyuncular, acı çekenler gibi değil, yalnızca seyirciler gibi görülmüştür. Takındığı gösterişli delikanlı kişiliğinde karşısındakileri şaşırtmak, hayran kılmak düşüncesine kendisini öylesine vermişti ki hiçbir gerçek karşısında büyük ilgi duymazdı. Peşinde olduğunu iddia ettiği mutluluk gerçeği karşısında bile. Tanıdığı tek mutluluk birinci sınıf bir terziyle sıkı sıkıya ilgiliydi. De Profundis de şöyle der. Tek yanılgım şu oldu. Bahçenin bana güneşli yanı gibi görünen yerindeki ağaçları kendime öylesine tümüyle verdim ki öbür yanından gölgelik iç karartıcı diye kaçtım. Derken güneş birdenbire çekildi. Talihin garip bir yüz çevirişiyle büyük bir cesaretle başvurduğu mahkemenin kendisi onu mahkum etti. Uğrunda yaşadığı dünya ona birdenbire gerçek yüzünü gösterdi. Wilde bir gün içinde adı lekelenen tarafından adı lekelenmiş durumuna düştü. Ne olup bittiğini pek anlayamadan sabahleyin uyandı. Kendini bir hapishane hücresinde buldu. Arkasında mahpus giysisi vardı. Kendisine köleymiş gibi davranıyorlardı. Ona kim yardıma gelecekti? Tek gerçek parlak yaşamak idiyse demek ki gerçek dünya kılığına girerek onu hapse tıkmıştı. İnsan ancak bahçenin güneşli yanında yaşayabilseydi Wilde bu sağlıksız gölgelik içinde kederinden ölürdü. Gel gelelim insan ölmek için yaratılmamıştır. Karanlıktan da daha güçlüdür. Wilde yaşamayı iyi tuttu. Yaşamak acı çekmek olsa bile. Gerçekten çektiği acılar içinde yaşamak için birçok nedenler keşfetti. Yıllardan sonra Gide, bilir misin kendimi öldürmeme ne engel oldu? Acıma duygusu demiştir. Acı çeken bir kimse için güvenlik içinde yaşayan ayrıcalıklı kişilerin acıması hiçbir anlam taşımaz. Onu ancak kendisi gibi acı çeken bir arkadaşın acıması duygulandırabilir. Hapishanenin avlusunda idman saatinde arkasından yürüyen biri tümüyle bir yabancı birden ona doğru fısıldıyor. Sana acıyorum Oscar Wilde. Çünkü sen bizden daha çok acı çekiyorsundur besbelli. Oscar Wilde pek duygulanıyor. Hayır dostum, hepimiz aynı derecede acı çekiyoruz diyor. O anda Wilde o güne dek aklına bile getirmediği bir mutluluk tanımıştır diye düşünsem yanılır mıyım dersiniz. Birden artık yalnız değildi. Küreye mahkum soylu kişi uyanık mı yoksa korkunç bir karabasanın pençesinde mi çırpınıyor pek bilemezken birden her şeyi yepyeni bir açıdan gösteren bir ışıkla gözleri kamaşıyor. Artık ancak bir tek şeyden utanıyor. Birini acımasızca bir acele içinde mahkum ettikten sonra rahat rahat yemeğe gidenler dünyasına suç ortaklığı etmiş olmasından. Şimdi anlamıştı ki onun kardeşleri Ritz Oteli'nde yaşayanlar değil, idmana giderken anlaşılmaz bir şeyler mırıldanaraktan önünden yürüyen adamlar ya da kendisine The Ballad of Reading Gaol'u yazarken esinlendiği mahkum gibi kimselerdi. Arkadaşlarının en uç arasında işte o zaman şunları yazdı. Bu pis yere benimle birlikte hapsedilmişlerin arasında bir tek kişi yok ki yaşayışımın giziyle simgesel bir biçimde değinimde bulunmasın. Wilde gene aynı ışığın aydınlığında sanatın gizlerini de gördü. Kendisine azap vermek için peşini bırakmayanların yeni bir ince buluşu sonunda arkasında hapishane giysisi elleri kelepçeli iki polis arasında iflas mahkemesine getirilmişti. Yazarla alay eden kalabalık arasında bir tek eski dost şapkasını kaldırarak onu üzüntüyle selamladı. Wilde'ın sonradan yazdığı gibi bu ufak davranış onun önünde acımanın bütün kuyularının mührünü sökmüştü. O günden sonra Shakespeare'i Dante'yi daha iyi anlayabilecek duruma geldi. O güne dek bu iki ozan üzerine bol bol konuşmasına karşın bilgisi yüzeyseldi. Şimdi bir kimsenin çektiği acılardan doğan en güzel kitaplardan birini yazabilecek duruma gelmişti. De Profundis'in daha ilk tümcesinden başlayarak eserin dilinde öyle bir çınlayış vardır ki Wilde bunu kendini o kadar zorlamasına karşın daha önce hiçbir zaman başaramamıştı. Bu güçlülük karşısında yazarın ondan önceki bütün eserlerinin ışıltılı yapısı sarsılıp parça parça dökülür. Aslında De Profundis kendisini her şeyden çok sanat konusunda, yaşayışının eksiğini haline getirmeye çalıştığı sanat konusunda aldattığını kabul eden bir kimsenin itiraflarından başka bir şey değildir. Wilde anlamıştı ki sanatı acıdan yalıtmak istemekle onun köklerinden birini kesmişti. Böylece kendisini de gerçek dünyadan ayırmıştı. Güzelliği ona daha iyi hizmet edebilmek için dünyanın üstünde bir ayakla oturtmak istemişti. Şimdi arkasında mahkum giysisi bulunurken anlamıştı ki öyle düşünmekle güzelliği insanaltı bir düzeye alçaltmıştı. Çünkü öyle bir sanat her şeyden yoksun olan kimselere hiçbir şey iletemez. Salome'de, Dorian Gray'de bir mahkumun yüreğine seslenebilecek hiçbir şey yoktur. King Lear'daki, savaşla barıştaki üzüntüleri, sevinçleri ise adliye kurumlarımızda bütün acı çekenler anlayabilirler. Wilde kürek cezasını çektiği gemide o güne dek gülden daha sert bir şey koparmamış olan o elleriyle halat döküntülerini topladıktan sonra bahçenin güneşli yanı üzerine kendisinin ya da başkalarının yazdıkları hiçbir şeyden zevk almaz olmuştu. Şimdi onu ancak insanların ortak acısını utku şarkısını çeviren dehanın yüce sesi avutabilirdi. Kendisini mücevherlerle işlenmiş tümceleri, ince bir zeka ışıltısıyla parıldayan öyküleri ona yardım edecek güçte değildi artık. Buna karşılık Oidipus'un yenilginin en son ucunda dünyanın düzenini alkışlayan bir tek haykırışında bu güç vardı. Bunun içindir ki Wilde'ın o güne dek edinemediği değere Aeschylus ulaşmıştır. Yaratıcı bir sanatkar, dahi ulaştığı en yüksek kişiliğinde öyle bir kimsedir ki en karanlık hücrede yatan en zavallı kimse bile gerek kendisinin gerek başkalarının gözünde onur kazansın diye eser yaratır. Acıya bir anlam kazandıramıyorsa yaratma neye yarar? Acıya karşı ancak bir haykırış bile olsa yaratılan eser ona bir anlam kazandırdığı anda güzellik, kötülüğün, haksızlığın külleri arasından doğrulup yükselir. Sanatın en yüce amacı güzelliğin ışığı altında insana da yaşayışına da haklılık kazandırmaktır. Güzelliğin ışığı da doğrunun ışığından başka bir şey değildir. Tümüyle nefrete hor görmeye dayanarak hiçbir zaman büyük bir deha eseri yaratılmamıştır. Gerçek yaratıcı en sonunda yüreğinin bir köşesinde eserinin bir noktasına bir barıştırıcıdır. Gerçeği en bayağı bir örtünün altından çekip çıkarır. Ne de çok sanatkar basbayağı birer insan olmaktan kaçınırlar. Oysa basbayağı birer kimse olsalardı gerçek yeteneklerini daha iyi gösterebilirlerdi. Bu kaçınmaları yüzünden hor gördükleri ortak insan düzeyinden çok daha aşağılara düşerler. Birçokları da dahi olmak için yalnızca ortak düzeye erişmek gerekir diye düşünürler. Gerçekten o düzeye varırlar ama daha üstüne de çıkamazlar. Bu iki çeşit yanılgı birbirinin tamamlayıcısıdır. Her günkü yaşayışın gerçeğinden kaçan sanat canlılığını yitirir. Sanatkar gerçeği sırtını çeviremez çünkü onun görevi gerçeği daha yüksek bir düzeyde kanıtlamaktır. İnsan yatsımayı kafasına koyduğu gibi bir şeyi nasıl kanıtlayabilir ki? Buna karşılık yalnızca gerçeğe bağlılık da sanata yetmez. Sanatçı gerçeğin kölesi olursa onu nasıl belirtebilir? İşte deha bu iki akımın birleştiği noktada yer alır. Rembrandt'ın karanlıkla aydınlık arasında duran düşünürü gibi. Bunun içindir ki Wilde o hayran olunacak güzellikteki balatı yazabilecek gücü ancak bitkin bir halde hapishaneden çıktığı vakit buldu. Son gücünü fraklı adamların astıkları mahkumun çığlıklarını yansıtmakta kullandı. Onu artık yeryüzünde ilgilendiren bir tek şey vardı. Acı çeken kardeşleri, bu arada en çok da ahlak adına utanılacak biçimde işkence edilen kardeş. Wilde, De Profundis'in son satırlarında bundan sonra sanatla acının kendisi için aynı anlama geleceğine değin and içmişti. Balat da bu andını yerine getirdi. Wilde artık herkesin yalnız kendi sesinin yankısını dinlediği salonların sanatından, her hücresinde kendisi gibi birer insan olanların elinde ölen adamın can çekişme çığlıklarını haykıran hapishane sanatına ulaştıran dik yolun sonuna varmıştı. Bu keşfin sarsıntısı Wilde'da belki de başka bir yanılgının başlangıcı oldu. Yaşamakla acı çekmeyi aynı şey gibi görmek yanılgısı. Ne var ki o sırada Wilde'da ancak sevecenlikle hayranlıkla bakmak gerekirdi. Kabahat onun yaşadığı çağda yaşadığı dönemdeydi. İnsanlar gerçeği ancak acı çekme yoluyla görebiliyorlarsa kabahat bizimki gibi köle toplumlarındır. Gerçek yalnız acı içinde değil mutluluk içinde de keşfedilebilir. İnsanın sevinç içinde özgürce bir açık düşünüşe ulaşması kadar büyük utku olabilir mi? Wilde'ın boş bir gururun üzerine acı çekerek yükselmiş olan yüce ruhu da bu kıvançlı sevinç için can atıyordu. Mutlu olmasını öğrenmeliyim diyordu. Gene de mutlu olamadı. Gerçeğe ulaşmak için çırpınması, hapiste insanı aşağıya doğru çeken şeylere karşı direnç göstermesi onun ruhunu tüketmişti. Balat'tan sonra hiçbir eser veremedi. Deha'nın adanmış toprağını tanımlayan sanatçının anlatılamaz acısını elbette ki biliyordu ama oradan içeri adım atacak gücü kalmamıştı. Karşılaştığı yoksulluk, düşmanlık, ilgisizlik de geri kalanı tamamladı. Wilde'ın içinde yaşamış olduğu dünya artık anlamış olsa gerekti. Hapiste yatmış adam onun hakkında gerçek niteliğini ortaya koyacak biçimde bir yargıya varmıştı. Bunun üzerine bu dünya vaktiyle kof şölenlerinde başkonuk olarak ağırlamış olduğu adama sırtını çevirdi. Ozan'ı eski yalın katlılığından dolayı değil, acı çekmiş olmak gibi yaptığı densizlikten dolayı bir kez daha mahkum etti. Cid bile kabul ediyor. Paris'te Wilde'la karşılaştığı zaman onunla konuşmaktan çekinmiş. Bu hali o kadar açıkça belli oluyormuş ki Wilde, yere devrilmiş bir adama kabahat bulamazsın diyerek özür dilemek zorunda kalmış. Kuşkusuz Wilde içinde bulunduğu o zavallı yalnız verimsizliğe mahkum durumda vaktiyle yaşamanın kralı olduğu Londra'ya dönmeyi ara sıra düşünmüştür. En sonunda her şeyi hapiste keşfettiği gerçeği bile yitirmiş olduğu kanısına vardı. Yanılıyordu. De Profundis ile The Ballad of Reading Gaul ile krallara yakışır bir miras bırakmadı mı bize? Shine'ın sol yakasında sanatçı ile işçinin aynı yaşayışı paylaştığı sokaklardan birinde aramızda öldü. Yoksulların konulduğu türden tabutunun ardından eski günlerinin şık arkadaşları değil, Beaux Art sokağının sıradan insanları gidiyordu. Eriştiği yeni daha yüksek düzeyi bundan daha iyi belirten bir şey olmazdı. Dorian Gray'in portresi. Romandaki başlıca kişiler. Dorian Gray, züppe bir delikanlı. Henry Wotton ya da Henry, onu kötü yola sürükleyen arkadaşı. Basil Hallward, her ikisinin arkadaşı bir ressam. Sybil Vane, genç bir oyuncu kız. James Vane, Sybil'in erkek kardeşi. Olay 19. yüzyılda Londra'da geçer. Ön söz. Sanatçı güzel şeyler yaratıcısıdır. Sanatı gözler önüne sermek, sanatçıyı gizlemek sanatın amacıdır. Eleştirmen güzel şeylerden edindiği izlenimleri başka bir biçime ya da başka bir şeye aktarabilen kimsedir. Bir eleştirme yazısının en yüksek biçimi de en alçak biçimi gibi eleştirmeyi yapanın bir bakıma kendi yaşamının öyküsüdür. Güzel şeylerden çirkin anlamlar çıkaranlar hoş olmaksızın bozulmuş kimselerdir. Bu bir kusurdur. Güzel şeylerden güzel anlamlar çıkaranlar aydın kimselerdir. Bunlardan bir şeyler umulabilir. Bunlar seçkin kimselerdir. Onlar için güzel şeyler ancak güzellik anlamına gelir. Ahlaka uygun, ahlaka aykırı kitap diye bir şey yoktur. Bir kitap ya iyi yazılmıştır ya kötü. O kadar. 19. yüzyılın gerçeklikten hoşlanmayışı Gulyabani'nin yüzünü aynada görünce duyduğu öfkedir. 19. yüzyılın romantiklikten hoşlanmayışı Gulyabani'nin kendini aynada görememekten ileri gelen öfkesidir.